Damatlar bitmez, damat şerif. Atatürk, padişah köleliği ile elde edilen iktidar, iktidarsızlık örneğidir sözlerini söylediğinde kurduğu devletteki işleyişin 100 yıl sonrasına da işaret edeceğini düşünebilir miydi? Bugün hükümet adına görevde olanlar önce atanıyor, doku uyuşmazlığı başladığında da görevden affedilmeyi talep ediyorlar. Yani seçilmişlik yok, hür irade yok, sadece Türk tipi başkanlığın kendine has siyasi kölelik sistemi var. Nutukta işlenen bu 100 yıl öncenin padişah köleliğine yani siyasi köleliğe bir göz atalım. Ali Rıza Paşa hükümeti söz verildiği halde yayımlayacağı bildiriyi önceden temsil heyetine göstermemiş, bu nedenle de ulusa yapılan bildiri hükümetin düşüncesini almaya gerek duymadan yayımlanmıştı. Bunun üzerine hükümet Cemal Paşa aracılığı ile 4 madde daha yayımlar. Bu maddeler de iddiaçılıkla ilişkilidir. Savaş içinde cinayet işleyenler cezadan kurtulamayacak ve seçimler serbestçe yapılacaktır. Cemal Paşa'ya göre bu maddelerle içeride ve dışarıdaki fena yorumların önü kesilecektir ve iyi karşılanması rica edilir. Tarih 9 Ekim 1919. Atatürk nutukta şöyle der: "Efendiler, Ali Rıza Paşa hükümetinin ne kadar güçsüz ve cılız düşündüğünü ve gerçeği görmekteki kısa görüşlülüğünü anlamak için bu maddeler sanki bir ölçüdür. Devletin içine düştüğü dağılma uçurumunun korkunç derinliğini göremeyen zavallılar elbette ciddi ve gerçek çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Çünkü o ciddi ve gerçek çare kendilerini daha çok korkutur. Akıl ve anlayışlarındaki sınırlılık, huy ve ahlaklarındaki düşüklük ve yozlaşma gereği böyledir. Çoktan kendisinin de köle olduğuna kuşku kalmamış olması gereken padişah ve halifenin köleliği ile elde edilebilecek iktidarın iktidarsızlığa örnek olması doğal değil miydi?" Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle özellikle 2018 sonrası ülke yönetimini de tanımlayacağını düşünebilir miydi? Devam edelim. Ali Rıza Paşa hükümetinin kaderi de önceki Ferit Paşa hükümetiyle aynıdır. Önceki hükümetin sonuçlandırmayı başaramadığı yabancı isteklerini izlemek ve sonuçlandırmaya çalışmak. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları durumu bilmektedirler. Yapılacak iş birçok neden ve düşüncelerle hazımlı ve sabırlı davranmak ve anlaşmış gibi görünmektir. Ancak görüş ayrılıkları belirtilmiştir. Bunların ne olduğunu Büyük Millet Meclisi tutanaklarının ilk günleriyle ilgili sayfelerinde bulabilirsiniz der Atatürk nutukta. Mustafa Kemal Paşa aynı günlerde İstanbul basında çalışanlar tarafından kurulan bir derneğin sorularını da gerekli bilgiler ve hususları açıklayarak cevaplayacaktır. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş olan damat Mehmet Şerif Paşa çoktan milleti zehirlemeye başlamıştır. Damadın bakan olur olmaz bildiri adı altında akıttığı bu zehri ve karşılığında Atatürk'ün ayrıntılı cevaplarını aktaralım. Ulus bireylerinin uyuşma ve birlik içinde bulunmaları, devletin gerçek çıkarları gereğinden bulunduğu halde bir süredir ülke içinde uyuşmazlık ve bölünme belirtileri görülmesi, güçlüklerin bir kat daha artmasına neden olmak dolayısıyla pek çok üzücüdür diyen damat Şerif, ülke çıkarlarına zarar vereceklere öğütler verilmesini de ister. Atatürk şöyle der: "Efendiler, damat Ferit Paşa'dan daha akıllı olduğu söylenen damat Şerif Paşa pek acemice işe başlamış oluyor. O tarihlerde İstanbul'da bizi azgın eşkıya, basit bir asker parçası sayan bazı romancılar gibi damat paşa da bizi kendi aklınca, o ancak aptalları kandırabilecek aklınca aymaz ve araştırmaz sayıyordu galiba. Oysa ki biz hemen Nazır Paşa'nın alçakça amacını anlamış ve daha uyanık, tetikte bir durum almış bulunuyorduk. Şerif Paşa bizim yaptıklarımızı ve davranışlarımızı ve Ferit Paşa hükümetini düşürmek için milletçe uygulanan eylemleri ülkede uyuşmazlık ve bölünme belirtileri sayıyor ve pek çok acınıyor." Atatürk, Mehmet Şerif imzalı hükümeti tarif eden bildiri hakkındaki görüşlerini açıklamaya devam eder. Yeni damat bakana göre şimdiki hükümet üyeleri bağdaşıktır. Atatürk, "Çok doğrudur, bu yön bütünüyle ortaya çıkacaktır," der. Damat bildirisi şöyle devam eder: "Ana hatlar açısından eş düşüncededir, hiçbir partiden değildir. Çeşitli siyasal grupların hiçbirine de eğilimi yoktur, hepsinden tinsel yardım bekliyor." Atatürk'ün buna cevabı ise net ve açıktır. Şöyle der: "Bu cümlelerden çıkan anlam açıktır. Hükümet ulusal örgütler ve onu yöneten temsilci kurulla birlikte değildir. Buna eğilimi bile yoktur. İtilaf ve Hürriyet Partisi'nden, Muhipler Derneği'nden, Kızıl Hançerciler'den, Nigahbancılar'dan ve var olan öbür başka derneklerden ne kadar yardım bekliyorsa bizden de ancak o kadar. Cemal Paşa aracılığı ile bizi oyalamaya ve aldatmaya yönelik telgrafların içerikleri hep yalandır. Damat Şerif'in ülke kaderinin ulusun vekilleri eliyle belirlenmesi umularımızın başta gelenidir cümlesine de cevabı ayrıntılı olacaktır Atatürk'ün. Şöyle der, bundan çıkan anlam da şudur, Sivas'ta birkaç kişi toplanmış ulus adına konuşuyor, ulusun kaderiyle ilgileniyor. Temsilci kurul diye bir de ad takınarak millet ve memleketin görevleri olmadığı halde işlerine karışıyorlar. Bunların sözünü dinlemeyiniz çünkü bunlar ulusun vekilleri değildir. Hükümetin barış üzerindeki görüşleri de şöyle yer alır bildirdi. Wilson ilkelerinden hakkıyla yararlanarak Osmanlı Devleti'nin birlik halinde ve padişahının etrafında toplanan bağımsız bir devlet olarak yaşatılması sağlanmak için hiçbir girişimden geri durulmayacaktır. Yeni kabine başarılı olacağını da şu güce bağlı olarak açıklar. Esasta büyük devletlerin haksever duyguları ve gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlılık severliği de bu konuda güven vermektedir. Kabinenin eskilerin deyimiyle tabasvus yani yaltaklanma kokan bu açıklamasına karşı Atatürk'ün sözlerini verelim. Efendiler, bu düşünceler Ferit Paşa hükümetinin padişah diliyle yayımladığı bildiri içeriğinin harfi harfine eşi değil midir? Bu biçim bildiriler yayımlamadaki amaç milleti aldatmak ve uyuşukluğa sürüklemek değil midir? Hangi hak duygusundan söz ediliyor? Hangi ılımlılık severlikten dem vuruluyor? Bunların aslı var mıydı? Yurdun merkezinden başlayarak her yerdeki yabancıların davranışları gerçekte bunun tersini gösteren etkin ve açık seçik kanıtlar değil miydi? Gerçekte Wilson ilkeleriyle birlikte ortadan çekilmiş ve Osmanlı beldelerinin Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, İzmir'de, Adana'da ve her yerde işgaline seyirci bulunmuyor muydu? Bu kadar kesin dağılma belirtileri karşısında aklı, anlayışı, vicdanı olan adamların kendilerini aldatmaları düşünebilir mi? Bu gibi adamlar doğrusu kendilerini aldatacak kadar aptal olurlarsa, onların ülke kaderini yönetmelerine aklı eren, acıklı durumun gerçeğini görenler dayanabilir mi? Eğer bu adamlar gerçeği biliyorlar ve kendilerini aldatmıyorlarsa, milleti aldatarak koyun sürüsü halinde düşmanın pençesine bırakmaya, canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir? Bu yönlerin düşünülmesini ve varılacak yardıyı kamuoyuna bırakırım. Türk milleti son 20 yılda içinde bulunduğu yalan, talan ve siyasi kölelik düzenini, ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkmayı düşünenleri, devletimizin kurucusu, dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğer bu adamlar gerçeği biliyorlar ve kendilerini aldatmıyorlarsa milleti aldatarak koyun sürüsü halinde düşmanın pençesine bırakmaya canla başla çalışmalarına ne anlam verilebilir sözlerinin ışığında bir kez daha değerlendirmelidir. Derleyen ve yazan Canan Murtazaoğlu.